Ayrım 20. Elveda Paris. Bir ana baba günüydü. Gare de l'Est. Oradan oraya koşan, peron değiştiren yolcular, çocuklarını çekiştiren kadınlar, trenlerine yetişmeye çalışan erkekler, telaşlı hamallar, turist oldukları her hallerinden belli, şaşkın yabancılar ve en çok da askerler. Rap, rap, rap diye öten adımları, masum çocuk bakışları kümeler halinde hareket eden, ölüme ve öldürmeye gitmekte olan delikanlılar vardı istasyonda. Birbirini seslenenlerin bağırışmaları, kavuşan ve ayrılanların sevinç veya keder tınılı çığlıkları. Kampana ve düdük sesleri, rayların üzerinde kayan tekerlek gıcırtıları, asker adımlarının zemini titreten monoton gürültüsü ve kokular. Tren istasyonlarına mahsus o genizi hafifçe yakan kömür kokusu, buharın ıslak kokusu, şık kadınların rüzgarlarında bir an tüten parfüm ve köylü giysilerinin kaba kumaşlarını aşıp havaya karışan ter ve sarımsak kokuları. Bir de asker çocukların genç bedenlerinden sızan korkunun buruk kokusu vardı. Umut ve hüzün bir aradaydı istasyonda. Ferit bir avucunda sımsıkı tuttuğu karısının eli, diğerinde irice bir valiz, omzunda asılı iki çantayla upuzun trenin yanında koşuyordu 5. vagona doğru. Monsieur, lütfen monsieur, şu bilete bakar mısınız? Kepini gözlerinin üzerine kadar indirmiş Fransız kondüktör, Ferit'in elindeki bilete göz atıp homurdandı. Burada ne işiniz var? Sizin peron karşıda monsieur. Merdivenlerden inin, karşıya geçin. Ferit karısını çekiştirerek geri döndü aceleyle. Dur Ferit, bırak elimi, düşüreceksin beni diye söylendi Evelin. Bırakamam güzelim, çok kalabalık burası. Birbirimizi kaybedersek bir daha bulamayız. Acele et biraz. El ele koşarak merdivenlere indiler. Sonra yine merdivenlere çıktılar. Buharlar çıkaran başka bir trenin yanında yürümeye başladılar. Kalabalığın arasında Ferit, Rafael'in uzun boynunu görür gibi oldu. İçi rahat etti. Yavaşladılar. Ferit bir kere daha gösterdi elindeki bileti vagonlardan birinin kapısında duran görevliye. Şu ilerideki vagon dedi adam. Yürüdüler. O çok zor an giderek yaklaşıyordu. Ferit'in yolcuları trene yerleştirmekle görevli olduğu için acelesi vardı ama bir yandan da geri geri gidiyordu ayakları. Evelyn ile Gare de l'Est'in önünde buluşmuşlardı. Geceden beri oralardaydı zaten Ferit. Vagonu teslim almaya gelen Hikmet Özdağ'ın ve Tarık'la birlikte. Gerekli kimselerle görüşmüş, formaliteleri tamamlamışlardı. Vagon ertesi sabah 9'da Berlin seferine çıkacak olan trenin son vagonuna eklenmişti. İşleri bittikten sonra Hikmet Özdağ'ın ayrılıp evine dönmüş, Ferit ve Tarık istasyonun yanındaki sabaha kadar açık kafelerden birine girmişlerdi. Kahve ve konyak ısmarlamışlardı. Düşünceliydi Tarık. Türk sınırına girerken sınır garnizonunun gelişinden haberdar olması çok önemli Ferit. Bulgaristan'daki memurlarımız gelişinizi sınıra haber verecekler. Ama bir aksilik çıkacak diye korkuyorum demişti. Niye bu kadar üstünde duruyorsun bunun anlamıyorum birader. Sizin Türk sınırından geçtiğiniz sıralarda sınır garnizonu komşu garnizonla futbol maçı yapmaya gitmiş olacak. Allah Allah. Evet, bunlar da diplomasinin ince ayarları işte. O uyduruk pasaportlarla ileride başınıza bir şey gelecek olursa sınırdaki askerlerin hiç olmazsa sizin girişinizin haberdar olmamaları lazım. Topluca maça gitmişlerse pasaportların sahte olduğunu da göremezler, öyle değil mi? Bu tedbir kime karşı? Almanlara karşı elbette. Aynı anda tavşana kaç, tazıya tut diyoruz. İngilizlere göz kırpıyor, Yahudileri kolluyor, Almanları da kızdırmamaya çalışıyoruz. Kolay mı birader? Değil dostum, Allah yardımcınız olsun dedi Ferit. Benim yapabileceğim bir şey var mı sınırı haberdar etmek için? Sanmıyorum. Sefarete telefon etmen dikkati çekebilir. O işi Bulgaristan'da çalışan arkadaşlarla halletmeye çalışacağız. Her ikisi de pek konuşmadan oturmuşlardı yan yana. Çok eskilere dayanmayan, yeni ama yoğun dostluklarına sıcağında ısınarak. Önlerindeki çetin maceranın endişesini suskunluklarında paylaşarak. Kahveyi de konyakları içmişlerdi art arda. Sonra gitmişti Tarık. Ferit yalnız kalınca hatıralarına dalmıştı. 25 yaşına kadar çok renkli ve heyecanlı geçen ömrü, yüksekten düşen şelale gibi çağıldayarak akıyordu gözlerinin önünde. Galatasaray Lisesi'ndeki namıyla Sivri Ferit. İnandığı davalardan asla vazgeçmeyen. Paris'te tahsildeyken Hitler'in orduları 1940 yılında Fransız cephesini yarınca Türk hükümetinin yurt dışındaki öğrencilerine verdiği dön emrine uymayarak Paris'te kalmaya devam eden. Bir çılgının başlattığı savaşta insanlık namına kendine de düşen görevler olduğuna karar verdiği için gizli mukavemet teşkilatına katılan. Tiyatrodan müziğe, hukuktan matematiğe kadar el attığı her dalda en iyisini yapmaya muktedir bir genç adamın başarılar ve tutkularla dolu hayatı akıyordu. Salaş ve kirli bir istasyon kahvesinde. Çünkü ertesi sabah Berlin'e giden trene bindiğinde ömrünün daha ne kadar çağıldayarak akabileceğini bilemiyordu. Bir saat öncesine kadar yüreğine sızmayan korku, dönüşü olmayan noktaya geldiğinde esir almıştı onu da. Sabah istasyonun önünde Evelyn'i getirecek taksiyi beklerken endişelerine bir de karısına ayrı vagonlarda seyahat edecekleri haberini nasıl vereceğini sıkıntısı eklenmişti. 5 numaralı vagonun önüne geldiklerinde Ferit önce karısının binmesine yardım etti. Sonra elindeki valizi soktu içeri ve son kendi bindi trenine. Dar koridorda kompartmanlarının numaralarına baka baka ilerlediler. Hah işte burası dedi Ferit. Bak yerin cam kenarı. Ne iyi değil mi? Girdikleri kompartıman henüz boştu. Hala aklım almıyor. Neden İstanbul'a gitmek için önce Berlin'e gitmek zorunda kalıyoruz? Dedi Evelyn. Kaç kere söyleyeceğim canım. Keyfine göre tren seçemiyorsun da onun için dedi Ferit. Valizi tepedeki rafa yerleştirdi. Omzundaki çantalardan birini karısının yanına koydu. Sen yanında mı oturuyorsun, karşımda mı? Keşke karşımda olsan, ayaklarımı uzatırdım. Ferit elindeki bilete bakar gibi yaptı. Güzelim galiba ben bu kompartmanda değilim. Ne? Ben başka vagondayım maalesef. Ne münasebet. Kızmakta haklısın Evelyn. Ben de kızdım ama bu şartlarda fazla bir şey yapamadım. Sen önceden biliyor muydun? Biletler için başvurduğumda tren doluydu. Ancak ayrı vagonlarda yer vardı. Çok ısrar ettim birlikte oturabilmemiz için. Karım hamile dedim. Ellerinden geleni yapacaklarına söz vermişlerdi. Demek yapamamışlar. İnanamıyorum. Bunca yolu tek başıma gideceğim ve sen buna razı oldun öyle mi? Şşş bağırma sevgilim. Gelip geçenler bize bakıyor. Umurumda bile değil. İndir o valizi tepeden. Evelyn oturduğu yerden kalktı. Valize ulaşmaya çalıştı. Evelyn aklını mı kaçırdın? Ya ben senin vagonuna geleceğim ya da sen burada kalacaksın. Bana bak Evelyn hemen otur yerine. Kalkarsan başka biri kapar cam kenarını kalırsın açıkta. Şu kalabalığı görmüyor musun? Bak bak. Camı indirdi Ferit. Karısının pencerenin önüne çekti. Şu gördüğüm binlerce insan trenlerde bir yer bulmak için mücadele ediyor. Kaç kişi ayakta seyahat edecek koridorlarda biliyor musun? Ben sana bu şartlarda cam kenarında yer buldum hala şikayet ediyorsun. Neymiş yan yana değilmişiz. Bunca yolu ayrı ayrı gitmenin manası var mı? Güya o kadar önceden ayırtmıştın yerleri. Sen otur şimdi burada. Ben gidip kendi yerimi de bir göreyim. Belki rica ederiz insanlara yer değiştiririz. Ya değiştiremezsek o zaman kaderimize razı oluruz. Eğer yan yana oturamadıksa tren her durduğunda seni görmeye geleceğim. Söz veriyorum. Evelyn yine itiraz edecekti. Ama kompartmana birilerinin girdiğini görünce sustu. Dokunsalar ağlayacak bir hali vardı. Evelyn lütfen dedi Ferit. Makul ol. Kendi vagonumu bulayım. Elimden geleni yapacağım. Sen sakın kalkma yerinden. Birazdan dönerim ben. Ferit omzunda çantasıyla çıktı kompartımandan. Vagondan indi. Trenin arka ucuna doğru yürümeye başladı. Evelyn biraz önce Ferit'in indirdiği camdan sarkıp izledi kocasını. Ferit çok aşağılarda bir vagonun önünde durdu. Uzun boylu bir adamla bir şeyler konuştuğunu gördü Evelyn. Camı kapatabilir misiniz madam? Soğuk oldu içerisi dedi. Karşısına yerleşen yaşlı hanım. Evelyn pencereden çekildi. Ağlamakla gözlerde baktı kadına. Müsaade edin. Kompartmana yeni giren gençten bir adam kaldırdı camı yukarı. Evelyn pencereye yapıştırdı yüzünü. Ama Ferit'in bulunduğu noktayı göremiyordu artık. Beklemenin stresinden kurtulmak için çantasından gazetesini çıkarıp okumaya başladı. Kompartman yavaş yavaş doldu. Ferit'in galiba hakkı vardı. Çünkü karşısına oturan 3 çocuklu aile sadece 2 kişilik yer almıştı ve çocuklarını kucaklarında taşıyacaklardı besbelli. Evelyn gazetesinin bilmecelerini çözerken geri geldi Ferit. Omzuna asılı duran çantası omzunda değildi. Ne oldu? Yer değiştirebilecek miyiz diye sordu Evelyn. Zor. Benim vagonum ikinci mevki. Seninki kadar konforlu değil. Konfor neresinde buranın der gibi bakındı etrafına Evelyn. Buradan hiç kimse benim vagonuma geçmeye razı olmaz. Ben geçerim. Senin vagondan birini buraya pencere kenarına yollarız. Bunu düşünmedin mi sanıyorsun ama benden başka kimse tek değil kompartmanında. Karı kocalar var, aileler var. Ne olacak şimdi? Ağlamaklıydı Evelyn. Sevgilim böyle idare edeceğiz. Yolda inenler olursa bakarız yine. Sana bir şeyler alıp geleyim mi? Gazete, dergi, sigara, şeker. İstemem. Su. Kendini affettirmeye çalışma. Evelyn öyle mahzun bakma ne olur. Söz veriyorum her molada geleceğim yanına dedi Ferit. Eğilip öptü karısını kompartımandan çıkmadan önce. Evelin'in yanında oturan yaşlı beye, ''Eşimi size emanet edebilir miyim Mösyö?'' dedi. ''Maalesef ben ancak ikinci mevkide yer bulabildim. Ayrı vagonlarda seyahat edeceğiz.'' Bu hengamede mevki farkı mı kaldı? Adam gözleriyle artık tepeleme dolmuş olan kompartmanı taradı. İçiniz rahat etsin delikanlı. Ben karınıza göz kulak olurum. Ferit tıplım tıkış koridorda kapıya doğru zorlukla ilerleyip aşağı atladı. En gerideki kendi vagonuna koştu. Türkiye'den özel getirilmiş vagonda kompartmanları Türk pasaportu taşıyan insanlarla doldurmuşlardı. Ferit çantasını bıraktığı kompartmana geldi. Selva, Samuel ve Perla'yı pencerenin kenarındaki koltuğa yan yana oturtmuştu. Fazıl Perla'nın kucağında camdan dışarısını seyrediyordu. Ferit'i görünce sevindi, ellerini çırptı. ''Hey küçük adam'' dedi Ferit. ''Çantamı kolladın mı?'' ''Karın nerede?'' diye sordu Selva. ''Evelini nereye oturttun?'' ''O başka vagonda. Nasıl yani?'' ''Bu vagonun haberi yok onun. Herhangi bir trenle Berlin üzerinden İstanbul'a gittiğimizi sanıyor.'' ''Anlayamadım.'' ''Selva, Evelin hamile. İkinci ayındayken bir kanaması oldu. Onu heyecanlandırmamak için hiçbir şey anlatmadım ona. Bu özel vagonun haberi yok.'' ''Ama zavallı o kadar yolu tek başına mı gidecek?'' ''Kompartmanında düzgün insanlar var. Elinde taşıdığı pasaportun da sakıncalı hiçbir yanı yok. Belki canı sıkılacak ama diğer ihtimallerin yanında.'' ''Bu ihtimallerden biri bizlerin yerimize ulaşmaması mı yoksa?'' ''Biliyorsun ki bir kumar oynamaktayız. Bunu sana kaç kere söyledim. Israr da ettim oğlunla birlikte Evelyn gibi normal yolcuların arasında seyahat etmen için. Kocan ve Tarık da yalvardılar sana. İstemedin. Çok inatçısın biliyor musun?'' ''Biliyorum. O halde yerimize ulaşabilir miyiz?'' gibi cevaplayamayacağım sualleri sorma. ''Rafael nerede?'' ''İstasyonun hemen yanındaki eczaneden bazı şeyler almaya gitti. Acele ve telaştan unuttuklarımız olmuş. Ben kimlerin hangi kompartmanlara yerleşeceğine bakacağım. Konuştuğumuz gibi sen, ben ve Rafael dağılmak zorundayız. Biliyorum. Kaç kişi oturacak burada?'' ''Normal şartlarda üçer kişi oturur ama Evelyn'in kompartmanında bile 9 kişi vardı. Yerleştirmeyi yaparken seni sıkıştırmamaya gayret ederim.'' ''Yo, onun için sormadım. Beni hiç düşünme.'' dedi Selva. Son geçirdikleri o her bir saatim, 10 saate bedel geceden beri senli benli olmuşlardı hepsi. Ferit'in evinde kalanlara Rafael söylemişti ertesi sabah trene bineceklerini. Ne zamandır heyecanla bekledikleri haberi alınca sevinememişlerdi nedense. Yaşamlarının en uzun ve zor yolculuğuna çıkmak üzereydiler. Dönüşleri yoktu. Menzillerine varışları ya vardı ya yoktu. İçine peynir ve salata konmuş baget ekmeklerini yer, şaraplarını içerken her biri kendi düşüncesinin labirentinde dolanıyordu. Ama hepsinin yüreğinin buluştuğu ortak notta elle tutulur, gözle görülürcesine somuttu. Birlikte bilinmeyene doğru gidiyorlardı. Korkuyla, endişeyle ama umutla. Tarık pencerelere baka baka ilerliyordu. Kollarında bebek gibi itinayla tuttuğu kocaman kesik kağıdı ile. Camdan Evelyn'in profilini görünce durdu. Camı tıklattı, irkilerek döndü baktı Evelyn. Tarık'ı görünce gözleri ışıldadı. O kadar gürültülüydü ki istasyon, Tarık'ın içeri geliyorum dediğini duymadı ama dudaklarından okudu. Onu karşılamak üzere koridora çıktı. Sarıldılar. ''Yerin rahat mı?'' diye sordu Tarık. ''Ah biliyor musun Tarık, bana ne oyun etti kocam?'' Evelyn, Ferit'in kabahati değil, o da çok üzüldü. ''Demin ben de konuştum kondüktörle. Bir yer açılırsa haber verecek. Durma üstünde o kadar. Önemli olan hayırlı bir yolculuk yapmanız.'' dedi Tarık. ''Ferit'in bindiği vagonun sonu belli değil. Oysa sen burada emniyettesin.'' diyemediği için Evelyn'den gözlerini kaçırarak. ''İçimde bir sıkıntı var Tarık. Neden Berlin'e kadar çıkıyoruz? Onu da anlamadım. Çünkü diğer hatlar bombalanıp hasara uğramış. Harp içinde bunlar normaldir. Bak sana neler getirdim.'' Tarık kese kağıdından bir kutu çikolata ve 2 kutu bisküvi çıkarıp uzattı Evelyn'e. ''Ah Tarık, ne iyi arkadaşsın sen. Bizim için sabah sabah buraya kadar geldin. Sana veda etmeden olur mu hiç?'' O da Ferit'in yüzünden. ''Son dakikaya kadar getirmedi beni Paris'e. Sen tut evimizi kiraya ver.'' ''Fena mı oldu? Ne güzel elinize para geçecek her ay.'' dedi Tarık. ''Haydi gel senin yerine oturtayım. Yorulma ayakta.'' Evelyn'den ayrıldıktan sonra trenin en ucuna pencere camları ay yıldızlı vagona yürüdü Tarık. Margaret'ı Selva'nın kompartmanında buldu. ''Sen bu kompartmanda mı seyahat edeceksin?'' diye sordu. ''Evet, Selva ile birlikteyiz. Rafael başka kompartmanda olacak.'' dedi Margaret. Birkaç saat öncesine göre çok sakinleşmiş görünüyordu. Tarık, Ferit'i istasyon kahvesinde bıraktıktan sonra evine uğramış, tıraş olmuş, üstünü değişmiş, ve neredeyse sabaha karşı uğramıştı Margaret'ın evine. Margaret yolculuğa hazırdı. Valizini kapının önüne koymuş, gri tayörünü giymiş, başına kendine çok yakışan küçük şapkasını bile geçirmişti. Öyle dimdik oturuyordu pencerenin önüne çektiği iskemlede. Şaşırmıştı Tarık. Ne yapıyorsun böyle giyinmiş etmiş bu saatte? Ben gece yarısından beri hazırım. Belki sen gelirsin diye bekledim. Gelmeyince giyindim. Oturuyorum burada. Nasılsa uyumama imkan yoktu. Margaret, çok önemli şeyler vardı Ferit'le konuşulacak. Biliyorum canım. Bu saatte bile olsa gelebildiğine teşekkür ederim. Haydi git bize bir kahve yap. Margaret mis kokulu iki kahveyle gelmişti. Kahvelerini içmişler ve birbirlerinin kollarında öylece oturmuşlardı konuşmadan, sevişmeden, hatta düşünmeden bile. Sonra Margaret kırmızı mantosunu sırtına almış, Tarık'ın arabasına binip istasyona gelmişlerdi. Margaret'ı en sondaki vagona bindirip bir şeyler almaya gitmişti Tarık. Margaret, bütün almak istediklerimi alamadım. Bazı dükkanlar henüz açılmamıştı. Ama sana yolda okuyacak sürüyle magazin ve gazete aldım. Bir de acıkırsanız atıştırırsınız diye ıvır zıvır bulabildiğim kadar. Kese kağıdının içindekileri boşalttım Margaret'ın yanındaki koltuğun üstüne. Ben dünyanın yiyeceğini aldım yanımıza. Keşke zahmet etmeseydin dedi Selva. Tarık kese kağıdının dibinden bir paket daha çıkarıp Fazıl'a uzattı. Bu da senin yol oyuncağın küçük arkadaşım. Fazıl hemen parçalayarak açtı paketi. Tahta bir tren çıktı içinden. Aa Tarık, nasıl buldun bunu sabahın karanlığında? O da daha evvel hazırlanmış bir hediyeydi bunun gibi. Bir paket daha aldı kesik kağıdından Margaret'a uzattı. Ve artık boşalan kesik kağıdını buruşturdu elinde. Margaret yavaş yavaş açtı ince paketi. Güneşli bir Paris sabahı, Le Corbusier, Desliyas'ta, Raphael'in kendi fotoğraf makinesiyle çektiği çerçevelenmiş resmi aldı eline. Uzun uzun baktı. Margaret'ın omzuna elini atmıştı Tarık. Her ikisinin de gözlerinin içi gülüyordu resimde. Margaret resmi yüreğinin üzerine bastırdı. Ferit yanında iri yarı olduğu kadar da kerli ferli bir beyle gözüktü kapıda. Bu beyefendi Alman Bankası'nın Türkiye'deki eski müdürü, Monsieur Brod dedi. Aynı zamanda muhacirat teşkilatında çalışıyor. Yolculuğumuzun yapılabilmesi için çok emek verdi. Buraya kadar vagonu teslime geldi. Sizlere iyi yolculuklar dilemek istiyor. Bilhassa da sana Selva. Selva şaşırdı. Ayağa kalktı. Adamla el sıkıştılar. Sonra diğerlerini tanıttı Ferit. Bu hanım Margaret Paley, Samuel ve Perle Afnayım, yani Sami ve Peri Nayım. Herkesin elini sıktı. İyi yolculuklar diledi adam. Sonra Selva'ya döndüm. Hanımefendi, babanızla İstanbul'da tanışmak şerefine eriştim. Öyle mi efendim dedi Selva. Evet, ben buraya gelmeden önce İstanbul'da görüştük. Sizleri çok merak ediyordum. Ben de söz verdim, bu trendeyseniz eğer gelip sizinle tanışmaya. Selva'nın kulaklarında bir uğultu başladı. Yüreği de çarpıyordu hızlı hızlı. Doğru mu duymuştu? Siz babamla mı görüştünüz? Yola çıkmadan hemen önce görüştüm. Bizim Karaköy'deki muhacirat teşkilatına geldi. Bizzat bilgi almak istedi tren hakkında. Biliyorsunuz bu teşkilat bağışlarla ayakta duruyor. Çok cömert bir katkıda bulundu ayrıca babanız. Minnettar olduk. Selva duymuyordu artık başka şey. Kulaklarındaki uğultu giderek artıyordu. İçinden hıçkıra hıçkıra ağlamak geliyordu ama dudaklarını ısırıp uzaklara baktı. Göz pınarlarına toplanan yaşları göstermemek için. Ferit'le Monsieur Brod çıkınca başka bir adam girdi vagona. Evrak çantasını, epey büyük valizini tepedeki filelere yerleştirmeye çalıştı. Bu bavul bagaja gidecek Monsieur dedi oradan geçmekte olan kondüktör. Niye teslim etmediniz bagaja binmeden önce? Hiç itiraz etmedi adam. Evrak çantasını koltuğuna bırakıp bavuluyla çıktı. Bu adamı bir yerden hatırlıyorum sanki. Nereden acaba? Diye mırıldandı Margaret. Selva pencereden elinde paketlerle gelen kocasına bakıyordu. Bilmem ben tanımıyorum dedi. Rafael içeri girince ayağa kalktı Tarık. Veda etme zamanı geliyor. İnmezsen ben de sizinle gelmek zorunda kalacağım dedi. Trenden tıs diye sesler geliyordu. O kadar çok kampana aynı anda çalıyordu ki kendi trenlerine ait olanı ayırmakta zorluk çekiyorlardı. Tarık ayaktayken bir kalabalık birikti kompartımanın kapısında. Uzun boylu bir delikanlı, Selva'nın Paris'te Türkçe öğrettiği Constance ile Marcel ve yaşlı bir adam daha girdi kompartımana. Selva ve Tarık kucaklaştılar. Daracık yerde treniyle oynayan Fazıl'ın alnına bir öpücük kondurdu Tarık. Samuel ve Perla'ya iyi yolculuklar diledi. Diğerlerini başıyla selamlayıp dışarı çıktı. Peşinden geldi Margaret. Kapının önünde sımsıkı sarıldı Tarık'a. Vagonun yavaş yavaş kaymakta olduğunu fark ettiler ayaklarının altından. Seni hiç unutmayacağım Margaret dedi Tarık trenden atlamadan önce. Tam inerken nefes nefese koşarak karısının yanından gelen Ferit'le çarpıştı. Ferit kolunu bir ansım sıkı tutup bıraktı Tarık'ın. Trenin basamaklarına adımını atınca "Hoşça kal sevgili dostum" diye seslendi Tarık'a. "Allah senden razı olsun." Tren giderek hızlanıyordu. Margaret camı indirmiş, yarı beline kadar sarkmış, elindeki mendili sallıyordu Tarık'a. Arkasına Selva, Rafo, Perle ve Sümeyye yığılmışlardı. Hem onlar hem de hala basmakta duran Ferit el sallıyorlardı hiç durmaksızın. Selvaların kompartmanındaki uzun boylu genç adam da el sallıyordu birilerine. Tarık hızla geçen pencerelerden birinde Evelyn'in mahzun yüzünü görür gibi oldu. İstasyonun ortasında bir eli havada kımıldamadan duran Tarık ve sevdiklerine mendil sallayan kadınlı erkekli kalabalık uzaklaştı, uzaklaştı. Trendekilerin gözünde küçüldüler. Sonra trenin çıkarttığı buharda görünmez oldular.